Ayrım 3, 7. gün. İhsan Oktay Anar. Sayfa 35. Nazar mı değdiğindendir, yoksa az önce mideye indirdiği ahududu Charlotte'tan mı bilinmez, Paşaoğlu'nun gönlü bulanıyor, övüreceği geliyordu. Anlaşılan o ki, otel lokantasının aşçı başısı onun çarkına etmişti. Canı gidip geliyor, gözleri kararır gibi oluyordu. Şuracıktaki pastahanede maden suyu içip biraz nefeslense fena olmayacaktı. Böylece Rus sefaretinin yanındaki pastahaneye girip beyaz önlüklü şişmanca çocuğa siparişini verdi. Evvelce 9 çocuğu kovmuş olan pastacının daha bir ay önce işe aldığı bu oğlan yakasının ense tarafına esrarengiz bir demir halka dikili beyaz bir önlük giymişti. İşte pastacı el kantarının kancasını bu halkadan geçirip oğlanı havaya kaldırarak her hafta tartıyor, abur cubura düşkün çocuk şişmanlamışsa onun harama el uzattığına hükmedip veled-i zinayı işten atıyordu. Ancak şimdiki çocuk işe girmeden önce pantolon ceplerine taş doldurarak ağırlığını, dolayısıyla ustası dükkanda yokken yiyeceği pasta miktarını 5 okka kadar arttırmıştı. O hafta ne miktarda krema, elmasiye, tartolet, çikolata, kurabiye ve pasta yediyse o miktarda taşı cebinden çıkarıp atıyor, çocuğun bu irfanı sayesinde ustası onu her zaman aynı ağırlıkta bulduğu gibi bir de çırağının kanaatkarlığıyla ona buna övünüyordu. Gerçi çocuğun cebindeki taşlar bitmeye yüz tutmuştu. Ama yine de Allah kerimdi. Buradan kovulsa bile cepleri yine ama bu kez daha fazla taşla dolu olduğu halde tiyatro sokağı köşesindeki Valori'nin pastahanesine hicret edebilirdi. Ama bir aydır çalıştığı bu pastahanedeki lezzetleri bırakmak kolay olmayacaktı. Bu yüzden çocuk kilit vurulmuş cam dolapta muhafaza edilen Montblanc'ları, Markizleri, Romanoff'ları, Vaserenleri, Habsburg'ları, bademli ve çikolatalı rulo pastaları aşikâne bir şekilde sık sık seyreder, hülyalara dalardı. Ne var ki, imrendiğinden midir, dudağının kenarından ağız suyu akan çocuğun hissiyatının tersine Paşaoğlu, otel aşçısının hazırladığı ölümcül tatlı hala midesinde olduğu için, o anda sığır tezeğinden farksız gördüğü pasta ve turtalara ne zaman baksa öğürmemek için kendini tutmaktaydı. Dikkatini pastalardan çevirmek için yan masadaki efendiye baktı. Bu orta halli zat tabağındaki çikolatalı rulo pastadan atıştırıyordu. Fakat buruk ve kekre bir şey tatmış gibi yüzünü ekşitmişti. Buna rağmen pastasından atıştırmaya devam ediyor ve suratındaki ekşilik sürüp gidiyordu. Belki adamcağız İsrafı tasvip etmediği için atılmasın diye ekşimiş pastayı zorla yiyordu. Biraz da tokatlayan da ardı ardına devirdiği 4 kadeh konyağın verdiği cüretle Paşaoğlu, ''Af buyurun beyefendi, pastayı beğenmediyseniz geri gönderin, size hemen tazesini getirirler.'' dedi. Tanışmadığı, ne yediği belirsiz bir şahsın sebepsiz yere kendisiyle konuşmasını garipseyen adam, ''Hayır, tam tersi. Pasta çok lezzetli. Suratımın kekreliğine bakıp aldanmayın. Galata'da Sirkeci Kara İlyadis'in ticarethanesinde bu kokuyu teneffüs ede ede 33 senedir çalışıyorum. Gençliğimde neşeli ve mütebessimdim. Sirke buharı yüzünden suratım böyle oldu.'' diye cevap verdi. Adamcağızın hali gerçekten acıklıydı. Yaşı 50'yi geçmesine rağmen hiçbir kız evi ekşi suratlı diye onu güvey kabul etmemiş. Bu yaşında döl zürriyet sahibi olamamış ama en kötüsü eline bir kadın eli değmemişti. Adamın hayat hikayesini dikkatle dinlerken 6 bardak maden suyu içen Paşaoğlu onun aynı zamanda maharetli bir poker oyuncusu olduğunu da öğrendi. Çünkü oyunda kartlar dağıtılırken yüzü ekşidiği için rakipleri adamın eline kötü kağıt geldiğine hükmediyor, ne zaman res çekse blöf sanıp görüyorlardı. Bu istidadı sayesinde daha şimdiden pokerde bir servet biriktirmiş, Sirkeci az daha bir gayretle patronu Kara İlyadis'in imzaladığı senetleri oradan buradan toplayacak ve adamı kendisine borçlu kılıp onun patronu olduktan sonra ekşi yüzünde artık güller açacaktı. Zaten talih ona yardım etmiş Şimşir Sokak'taki Nazilli meyhanesinin arkasındaki kumarhane sayesinde cebi para görmüştü. Bunun sebebi herhalde kendisinin hayırhah bir efendi olması yanında sözünü ettiği kumarhanenin gündüzleri mescid olarak kullanılmasıydı. Paşaoğlu da bu kumarhaneye gitmeye karar verdi. Pastahaneden çıktıktan sonra Kaorgopulo fotoğrafhanesinin önünde durdu. Çünkü fotoğrafçı paşa babasının fotoğrafını agrandizörde büyütüp bir de altın yaldızla çerçevelenmiş kıl yağ olsun diye vitrinine koymuştu. İtin uğursuzun uğrak yeri olan kumarhaneye gitmeye kararlı olan Paşaoğlu'nun yine de içi ürperdi. Söylentisi tez zamanda paşa babasına geldiğinde paparayı yerdi. Gel gör ki böyle bir ihtimal bile Riziko'ya girmenin vereceği hazzı arttırmak için kafiydi. Paşaoğlu bu heyecanı yaşamak istiyor çünkü hem kılağısı yeni çekilmiş süngülü bastonuna hem de Deringer imalatı yapıp yarım inç çaplı ve iki atışlık küçük cep tabancasına güveniyordu. Üstelik maden suları sayesinde gönül bulantısı geçmişti. Akşam ezanları okunmaya başladığında ekşi suratlı adamın tarif ettiği gibi karanlıkta yürüyerek Büyük Hendek Sokağı'na vasıl oldu. İçtiği bardaklarca maden suyu yüzünden Galata Kulesi'nin ay ışığı vurmayan karanlık bir köşesine sağa sola bakınarak işedi. Oradan da Şimşir Sokak'taki içeriden mandolin ve gitar seslerinin işitildiği Nazilli Meyhanesi'ne vardı. Caminin yanı sıra meyhane de yani Allah'ın evi yanı sıra şeytanın evi de herkese açıktı. Pera'daki geniş ve ferah salonların tersine 4-5 petrol lambasının aydınlattığı meyhane dar ve basık tavanlıydı. Hem gürül gürül yanan odun sobasının delik bacasından hem de demkeşlerin cigaralarından tüten duman nedeniyle ta karşıda güç bela seçilen mastori duvardaki raflara rakı ve şarap şişelerini dizmiş, önündeki mermer tezgahı ise piyaz, pastırma, tarama, uskumru dolması gibi mezeleri sıralamıştı. İşte bu daracık mekanda kirli, pireli, bitli, çapaklı 30-40 kadar paspal perişan hırpani masalara dirsek dirseğe sığışmış, kah ağlayıp, kah gülerken ayakta kalan daha müteessifler ise yalnızlığı tercih ederek tezgahın başına geçmişti. Beyaz önlük giymiş iki komi masalara servis yaparken elindeki Napoliten mandolinle saçı sakalı birbirine karışmış bir ihtiyar yeri göğü çınlatarak Rumca şarkılar söylüyor, kırtipil görünen diğeri ise gitarıyla ona refakat ediyordu. Duvarda anadan doğma halleriyle kadın fotoğrafları vardı. Resme istidatlı biri, Ramazan ayında ve zaptiyenin yoklamaya geleceği günlerde sus dalı bıçağıyla gazeteden ferace biçiminde kestiği parçaları cam çerçeveye zampla yapıştırarak bu kadınları giydirir, zaptiye gidince de resimleri çaydanlık buharına tutup onları usul usul tekrar soyardı. Elbette meyhanede kavga gürültü eksik olmazdı. Bu yüzden kapıda altında siyah çakşır, üstünde dik yakasına papyon bağlanmış, frenk gömleği ve redingot, ayaklarında ise topuklarına basılmış iki renkli iskarpin olan 17 yaşlarındaki bir fedayı bekler dururdu. Paşaoğlu'nun da işte bu bıçkın karşıladı. Kılık kıyafetinden onun yağlı müşteri olduğunu hemen anladığı için eğilip hürmetle içeri buyur etti. Derken veresiye içtikleri halde bir de sobanın yanına oturanlara doğru yürüyüp hepsini tekme tokat dışarı yallah etti ve sandalyeyi çekip Paşaoğlu'nu boş kalan bu masaya oturttu. Fedai bir ıslık çaldıktan sonra komiler çırpına didine Paşaoğlu'nun masasını mezelerle donattılar. Hemen bir şişe rakı ve kadehler geldi. Paşaoğlu omuzunda havluyla emir bekleyen Mastori'ye burada pot attıracağımız bir bitirim yeri yok mu diye sorunca adam Paşaoğlu'nun kulağına eğilerek tripo kafalı dedi. Bitirimhane gündüzleri mescit olarak kullanılıyor. Aman baba şimdi bitirim yerinde mevlit okutmakta. Çünkü bu gece regaib kandili, az bekleyiniz. Mevlid'den sonra dükkan açılacak. Paşaoğlu'nun Şimşir Sokak'taki Nazilli meyhanesine gelmesinden birkaç vakit evvel Pera'daki Alman sefaretinde elektrikiyet, el kimya, mihanik vesaire konularda onlarca icadın ihtira beratını bavulunda taşıyan bir akıl küpü Arapça ve Türkçe de bildiği için demiryolu yapımında görevlendirilmiş Dahi bir mühendisi, Allah'ın hiçbir kulu dinlemiyordu. Çünkü sesi tıpkı karga gibi çirkindi. İşte bu zeki, akıl kumkuması adam, şarabını keyifle yudumlarken, daha dün bulduğu Arapça bir kitabı okumaya başlamıştı. Sahaflardan 4 kuruşa alınan bu büyükçe ve ciltsiz kitabın sayfaları, enine ve boyuna yapıştırılmış hurma yapraklarından ibaretti. Üstelik bu Arapça kitapta esre, üstün gibi işaretler de yoktu. Yanlış işitilen bazı kelimelerin üstü çizilip yanına doğrularının yazıldığına bakılırsa kitabı yazdıran ile kaleme alan aynı kişi değildi. Üstelik zaman zaman akıtılan gözyaşları kitaba dökülüp mürekkebi yer yer dağıtmıştı. İşin garibi sayfalardan birinde kırmızı bir el izi vardı. İşte bu kitabın herhangi bir cümlesini okuduktan sonra mühendisin yüzüne bir hoşnutluktur yayılıyor, okuduğu her sayfayla kanatlanıp adeta göklere uçuyordu. Her bir cümle onu çocuk gibi sevindiriyor, kitap bitmesin diye dua ediyordu. Okurken bir yandan da boşalan kadehine şarap dolduruyor, kitabın tadını iyice çıkarıyordu. Gönlü açılmış, içi gülmüştü. O güne kadar bundan daha muhteşem bir kitap okuduğunu hatırlamıyordu. Meyhaneci 3. şişeyi de karafa doldurup masasına getirdiğinde saadeti zirveye çıkmıştı. Şarabını yudumlarken şunları okudu. La yu'ahiz ukumullahu billagvi fi eymanikum velakin yu'ahizukum bima akkat tümü Leyman fekefferatehu it'amu eseretu mesakine min evsati ma tut'imune ehliküm ev kisvetuhum ev tuhiru rekabeh femen lem yecit fesiyyamu selaseti eyyam zelike keffaretu eymanüküm iza haleftum vahfezu eymanüküm كَذَٰلِكَ يُبَيُّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Elinde şarap dolu kadehi olduğu halde bunları kıraat eden adamın içi gülüyor, yere göğe sığamıyordu. Ama şuna rastladığında beyninden vurulmuşa dönecekti. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْحَمْرُ İşte tam da bu satırda başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. İçi kan ağlıyor, kara kara düşünüp kendini yiyordu. Okumaya devam etti. Vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytanı fectenibuhu lealleküm tuflihun. Kendisini tamamen ikna etmiş olan bu kitaba iman eden Alman mühendis, o güne kadar kendisine iyi ve kötü günlerinde refakat eden şaraptan veda mahiyetinde son bir yudum almak istedi. Fakat az önce okuduğu kitabın efendisine itaat gereği kelime-i şehadet getirip gözlerinde iman ateşi belirdiğinde okuduğu kitapça yasaklanan mekruh mayinin bulunduğu billur kadehini duvara fırlatıp 1000 parça eğildi. Kitabı sabaha kadar kıraat edip hatim indirdi. Hatim duasını bile okudu. Ertesi sabah Arap camiinin çeşmesinde abdest alan 3 müminden biriydi. İlgili duaları okuyup tam da ayağını ıslatıyordu ki meçhul bir şahıs ensesine şiddetli bir şaplak patlatıp ona yıldızları saydırdı. Ama 1. kişi olan o vurdum duymazlıktan geldi. Ardından sol tarafındaki 2. adamın ensesine şaplak patlatıldı. İşte bu adam da pirelenip şaplığı oturtan şahsa bir baktıktan sonra merakı sönmüş olmalı ki ehemmiyet vermeyerek sümküre tüküre abdest almaya devam etti. Ama bu kez en soldaki çeşmede abdest almakla meşgul 3. müminin ensesinde bir şaplak çınladı. Canı yanıp izzeti nefsi kırılan bu adam ise bir nara attıktan sonra çeşme başından fırlayarak hem şaplak atan müridin hayalarına hem de ona tecrübi yolla İlahiyat öğreten Şeyh Efendi'nin kuyruk sokumuna tekmeyi indirdi. Üstelik bir de enselerine patlatıyordu. Hatta ikisinin kaçtığını görünce abdesti, namazı bırakıp onları kovalamaya başladı. Bunu yaparken arada bir yerden taş alıp Şeyh ile müridine fırlatıyordu. Daha düne kadar şarap iptilasından dolayı Zom lakabıyla çağrılan bu şahsa Arap camiinin cemaati memleketinden ötürü Aman Baba demeye başladı. Ancak siftah ettiği daha ilk namazında ensesine inen şaplak boyun kemiğini örselemiş, aman baba sallabaş olmuştu. Sinir tutunca kafası mütemadiyen sağa sola doğru sallanıyordu. Namazda solundaki meleğe selam vermesi zorlaşıyordu. Zaten solundaki melek onun karga sesini işitmese de olurdu. Ama baba pes etmedi. Mukavele yoluyla Şimşir sokaktaki bir meyhanenin kumarhane olarak kullanılan arka odasını mescide dönüştürdü. Bu işi başardığında kendisini fetihle bir kilise yerine bir kumarhaneyi secdegaha dönüştüren muzaffer bir sultan gibi görüyordu. Fakat asıl muvaffakiyeti bu olmayacaktı. İşte seneler sonra kumar oynamak için Paşaoğlu'nun geldiği Nazilli meyhanesinin arka tarafı Allah'ın kitabını okuduktan sonra şaraba tövbe eden Alman mühendisin sabah namazından yatsıya kadar mescit olarak kullanma izni kopardığı bu bitirimhaneydi. Buradaki hayatın algoritması şaşmazdı. Akşam namazı eda edilince meyhaneye gelinir, yatsıya kadar demlenip zom olunur. Derken meyhanecinin hazırlatıp çinko kaplattığı gusülhanede kova başı 10 para sıcak su ücretiyle boy abdesti alınır, yatsı da kılındıktan sonra kumarhaneye girilirdi. Ama Allah'ın hiçbir kulu aman babanın karga sesiyle okuduğu mevlidi dinlemek istemezdi. Paşaoğlu geldiğinde meyhane bu sayede dolu, başka deyişle mescit yine bu sayede boştu. Gerçekten de nöbetleşe mescit ve kumarhane olarak kullanılan bu yerden gelen ses pek de cırtlaktı. Ama Paşaoğlu bunun üzerinde durmayıp mevlidin bitmesini sabırla bekledi. Nihayet kapı açıldı ve eziyete katlandıkları için sevaplarının daha da artacağını düşünmüş 2-3 kişiyle birlikte aman baba da dışarı çıkıp ortalıkta bir kıpırdanma baş gösterdi. Hemen ardından masalar ve sandalyelerle üstlerindeki iskambil kağıtları az sonra kumarbazların kaderini belirleyecek yeşil çuha örtüler içeriye yine aynı şahısların kaderini belirleyen Allahu Teala huzurunda secde edile edile aşınmış halılar ise dışarıya taşınmaya başlanmıştı. Kumarhaneye genellikle hayatın kendilerine verdiği son kozu oynamak isteyen züğürtler ile belki tutar ümidiyle son barutlarını atmaya mecbur kokorozlar devam ederdi. Bu yüzden aman babanın kısrak gördüğü için 4 seyis tarafından zor zapt edilen bir aygırın nazar değmesin diye mavi boncuk asılı malum uzvuna konmuş pembe ve narin bir kelebek gibi masasında oturan Paşaoğlu'nu fark etmemesi imkansızdı. Elini dostça omuzuna koyarak sordu. Ayak takımından olmadığın belli. Buraya niçin geldin? Heyecan için mi? Şansını ölçmek için mi? Paşaoğlu her ikisi için diye cevap verdi. Hayatımı şans ve heyecan üzerine inşa ettim. Baba ortaya para koyup zarları yuvarlamadan önce ve geleceğini bilmediğin için heyecanlanırsın dedi. İstediğin sonuç geldiğinde de bunu şans işi sayarsın. Farz et ki kainat düşeş gelen iki zar ve yine farz et ki bu zarlar Cenab-ı Hak tarafından atıldı. Onun şansının ilmi kadar sonsuz olduğunu söyleyebilir misin? Çünkü zarları atmadan önce ne geleceğini biliyordu. Afallayan Paşaoğlu, ben kainatın şans eseri meydana geldiğine inanırım dedi. Baba ise, kainat madem ki kendi başına meydana gelebilecek kadar şanslı, onun bir parçası olan senin de aynı şansa sahip olman gerekir dedi. Bu nedenle benimle kumar oynamaya herhalde hayır demezsin. Paşaoğlu, tamam dedi, ne oynayacağız, barbut mu? Baba, hayır dedi. Kumarın alası olan poker oynayacağız. Paşaoğlu, peki ortaya ne koyacaksın diye sordu. Ben istersem 1.000 lira bile koyabilirim. Aman baba ise, bizim için değer taşıyan ne varsa onu ortaya sürebiliriz. Kabul ediyor musun dedi. Paşaoğlu bu teklifi başıyla onayladı. Kumarhaneye masalar çoktan yerleştirilmiş ve üstlerine cigara yanıklarıyla dolu yeşil çuhalar örtülmüştü. Atılan zarların kaç geldiği, dağıtılan kağıtların tırnaklı olup olmadığı anlaşılsın diye buraya tam 9 petrol lambası konmuştu. Oturdukları masaya 3. olarak bir kadın gazetesinin mürettibi gelmişti. 4. ise bir kadayıf imalatçısı oldu. Ortaya birer mecidiye konulduktan sonra oyun başladı. Baba kart istemedi. Paşaoğlu bir kart isterken diğerleri ikişer istemişlerdi. Derken Paşaoğlu ve diğer iki kişi pas dedikten sonra aman baba ortaya Allah'ın varlığına olan itikadımı sürüyorum dedi. Eğer kazanırsam Artık her neyseler sizler de itikatlarınızı tümüyle değiştireceksiniz. İnandığınıza inanmayacak ve inanmadığınıza inanacaksınız. Bu beklenmedik çıkış yüzünden afallayan diğer iki kişi ahiretlerini, cennetlerini kumarda kaybetmek istemediklerinden oyunu terk ettiler. Geriye Paşaoğlu kalmıştı. Baba ona unutma dedi. Ben kazanırsam sen hiçbir şeyin şans eseri olmadığı bu dünyanın Allahü Teala tarafından yaratıldığını kabul edip artık bu düstura göre yaşayacaksın. Ama sen kazanırsan ben inandığım her şeyi reddetip senin şimdi yaşadığın gibi yaşayacağım. Heyecanlanan Paşaoğlu'nun ağzından şu söz çıktı. Gördüm. Derken elini açtı, floş yakalamıştı. Baba ise ona gördüm dediğin için belki de ahirette Cenab-ı Hakk'ın cemalini göreceksin dedikten sonra elini açtı. Floş rüyalı gören kumarbazlar kendi aralarında fısıldaya fısıldaya konuşmaya başlamışlardı. Kumar borcu namus borcuydu. Şimdi herkes oyunu kaybeden Paşaoğlu'nun ağzından çıkacak kelime-i şehadete kulak kesilmişti. Nitekim sözünü de tuttu. Eşhedü en la ilahe illallah. Kalabalıktan bir hamal. Aman tamamlamadın. Geri kalanını da söyle. Kumar borcunu öde diye çıkıştı. Bunun üstüne Paşaoğlu Allah'ın varlığını kabul ettim ve borcumu ödedim dedi. Daha ileri gidip Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu kabul etmem için bir sebep yok. Bunun üzerine aman baba içeriden tavla takımını getirmelerini istedi. Ceviz ağacından takım derhal geldi. Zarlar tamam ama oynana oynana cilalanmış pullardan biri eksikti. Bu alelacayip kumara dikkat kesilmiş bitirimhane sakinlerinden birkaçı eksik pulu ararken baba Paşaoğlu'na sana bir şans daha veriyorum dedi. Bu tavla oyununu ki bir kere oynayacağız. Sen kazanırsan eski inancına ve hayatına döneceksin. Ve ben de az önce masaya sürdüğüm imanımı terk edeceğim. Ama ben kazanırsam sen Allah yolunda yürüyen tam bir Müslüman olacaksın. Kabul mü? Paşaoğlu başıyla tasdik etti. Zarları da ilk o attı. Başlangıçta fena gitmiyordu ama sonunda şansı döndü ve Allah'ın işine bak ki aman baba onu mars etti. Derken orada bulunanlar kumar borcunun namus borcu olduğunu gayet iyi bilen birinin titrek bir sesle şunları söylediğini işittiler. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.